Temel davalar. Kalkınma. Şimdi memleketimizin temel bir davasına, büyük gayretler sarf etmemize ve sayısız fedakarlıklarda bulunmamıza rağmen hala halledemediğimiz bir derdimize temas edeceğim. Biliyorsunuz ki Türkiye'miz 200 yıldan beri geri kalmışlığın acısını çekmekte, kalkınma çağının özlemini duymaktadır. Bu uğurda her şeye katlanmış, hatta tarihi geleneğimize aykırı düşen bir vaziyete bile girmişizdir. Öyle ki, Türk milleti çöküntüyü önlemek uğruna, öncülüğünü yaptığı bir dünyayı bırakmış ve yabancı bir dünyanın takipçisi, hatta taklitçisi olmakta tereddüt etmemiştir. İdarecilerimiz, siyasetçilerimiz ve münevverlerimiz, kalkınmanın yegane çaresini batılılaşmakta görmüşlerdir. 200 yıllık bir tecrübenin sonunda elimizde kalan nedir? Neler kazandık? Buna karşılık neler kaybettik? Maddi ve manevi kayıplarımızın anlatılması çok uzun sürer. Kısa özeti şöyledir. Yeraltı ve yerüstü zenginliklerimiz başka milletlerin hizmetine girmiştir. Daha kötüsü, milli benliğimizden uzaklaşmaya, manevi üstünlüklerimizi yitirmeye başlamışızdır. Peki ne kazandık? Çeşitli sebeplerle sorulmasına cesaret edilemeyen veya uyutucu cevaplarla geçiştirilen bu can alıcı soruyu biz cesaretle soruyor ve cevabını da çekinmeden veriyoruz. 200 yıllık bir zamanı hemen hemen boşuna harcadık ve yapabileceğimizin %1'ini bile yapamadık. Bu konuda tek fakat kesin bir misalin akıl ve insaf sahiplerini tatmin etmek için yeterli olduğunu sanıyoruz. Batılılaşma hamlelerine giriştiğimiz sırada gelişmiş ülkeler seviyesine mesafemiz ne kadardı, bugün ne kadardır? İlmin şaşmaz ölçülerine ve araştırmaların tespitlerine bağlı kalmak şartı ile yukarıdaki soruya müsbet bir cevap vermek maalesef mümkün değildir. Yani gelişmiş ülkelerle aramızdaki mesafe değildir. Yani gelişmiş ülkelerle aramızdaki mesafe azalacağı yerde çoğalmıştır. Mesela 3. Napolyon çağındaki Fransa, Sultan Aziz Türkiye'sinden iki defa ileride ise De Gaulle'ün Fransası, Ecevit devrindeki Türkiye'den 5 defa ileridedir. Sayısız fedakarlıklarla, hatta milyonlarca şehidin mübarek kanlarının bu uğurda sebil gibi akmasına rağmen, yerinde sayışımızın suçlusu kimdir? Şu kadarını söyleyelim ki, geriliğimizin günahını sadece idarecilerimize yükleyemeyiz. Aynı zamanda milli kültüre yabancı ve ilmi zihniyetten uzak olarak yetişen Batı taklitçisi aydınlarımız da bu günahın ortağıdır. Milli kültür ve kalkınma. Bir toplum içinde aynı devrin çocukları aynı ruhu taşımıyorlarsa, orada millet diye bir varlık yoktur veya varsa bile tehlikede demektir. İşte kültür ve sanatın önemi bu milli birlik ruhunu yaratmasında, aynı ruhu taşımaya mecbur etmesindedir. İnsanlardaki mizaç ve karakterin millet bakımından karşılığı kültürdür. Kültür bir milletin karakteridir ve bu bakımdan da millidir. Nasıl bir insandaki karakter onun bütün iç benliğinin bir tezahürü ise, bunun gibi bir milletin kültürü de bütün müesseselerin bir meyvesi, bir sonucu gibidir. Benliğin yitirilmesi, zübbeleşmek, yozlaşmak, soysuzlaşmak demektir. Taklitçilik ise insanı olduğu kadar milleti de maymunlaştırır. Kültür ile medeniyet arasındaki büyük farka dikkat etmek gerekir. Medeniyet, kültür gibi milli değildir. O, milli sınırları tanımaz. evrenseldir. Bu noktanın önemini belirtmek isterim. Kalkınmak ve ilerlemek fikirlerinin doğduğu tarihten bugüne kadar bir batılılaşma hastalığına yakalandığımız ve tıpkı otomobil ithal eder gibi batıdan siyasi ve iktisadi sistemler ithal ettiğimiz muhakkaktır. Bu gibi davranışların koyuna kurt dişi takmaktan veya bir hastayı süslü püslü elbiselerle donatmaktan hiç farkı yoktur. Bir hastalığa başka bir hastalığın ilacını uygulamak kadar tehlikeli bir şey olabilir mi? Söz gelimi İngiltere, siyasi veya iktisadi sistemi İngiltere'ye uygun düşüyor ve orada parlak sonuçlar doğuruyorsa, bu aynı sistemin Türkiye'de de olumlu ve verimli sonuçlar doğuracağına delil olamaz. Aksine orada çok iyi sonuç veren bir sistem, burada çok kötü bir sonuç verir. Çünkü İngiltere'nin sosyal şartları Türkiye'ninkinden çok farklıdır. Ve gene İngiliz kültürü Türk kültürüne hiç benzemez. Bunları söylememiz sebepsiz değildir. Kültürün bir millet için taşıdığı önem göz önüne alınmadan, taklit hastalığına kapılarak dışarıdan rejim ve sistem ithal edilirse sonuç yıkım olur. Zaten aynı devrin çocukları aynı ruhu taşımalıdır derken, kastettiğim bir milletin siyasi, iktisadi ve öbür müesseselerin milli kültürle ahenkli olması gerektiğidir. Medeniyet ve teknik içinde aynı gerçeği ifade etmeliyim. Batıdan ithal edilen müesseseler bana bir kağnı arabasına uçak motoru takmak gibi çok mantıksız görünüyor. Ve bu hal bizi hazır lopçuluğa alıştırıyor ve tembelleştiriyor. Gene bu sebepten kendi öz yaratıcılık gücümüzü yitiriyor ve aşağılık duygusuna kapılıyoruz. Şekli yönden batılılara benzemekle medeni olmadığımız şüphe götürmez bir gerçektir. Söz gelimi otomobil sahibi olmakla medenileştiğimizi sanmıyorum. Bunun fabrikasını bizzat yapabildiğimiz gün kendimizi medeni sayabiliriz. Bugünkü durumda Türkiye'deki medeniyet bir ithal malı medeniyeti, bir tüketim maddeleri medeniyetidir ve sadece sözdedir. Bizzat üretici ve yaratıcı olmayan milletler eritilmeye mahkumdurlar. Üstelik ve herhalde daha acısı, böyle milletlerin milli kültürleri de bir istilaya uğrar, yabancı kültürlerin etkisi altında erir ve yok olur. Medeniyet alanındaki gerilik, milli kültürün ölümüne yol açar. Çağdaş dünya, kanlı cephelerde dövüşerek değil, soğuk harpte zafer elde etmek peşindedir. Bunun içinde başvurulan en etkili yol, kültür istilasına karşı çok uyanık olması gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum. Dış düşmanlar artık zırhlarla Çanakkale'ye çıkarma yapmaya lüzum duymadan, sinsice kültürümüzü soysuzlaştırmak, bizi milli benlik ve ruhumuzdan, yani kültürümüzden soğutmak amacı gütmektedirler. Bu hususu açıkladıktan sonra şu noktalara da işaret etmek isterim. Türkiye'nin kalkınması her şeyden önce bir milli kültür ve milli uyanıklık meselesidir. Milli kültürün korunmasını ve yayılmasını, hatta yaratılmasını üzerine almış olan aydınların ve sanatkarların Türk toplumunu rüyasından uyandırmaları, ona kendi öz benliğini hatırlatmaları çok kutsal bir hizmet olacaktır. Türkiye'de yaşayan insanların mutluluklarının çözülmez bir birlik ruhu içinde birbirleriyle kaynaştırılıp yoğrulmasıyla gerçekleştirilebileceği inancındayım. Bunun içinde gene kültür yaratıcılarına düşen görev büyüktür. Bunlar milli kültürü korumakla toplumsal orkestraya ahenk verecekler, müesseselerimizi aynı ruhu taşımaya mecbur edeceklerdir. Bu amaçları hızla gerçekleştirmek için, güzel sanatların halk hizmetine yöneltilmesi için, güzel sanatların halk hizmetine yöneltilmesi ve milli fikir hareketlerinin yaratılması gerekir. Romanlarımızla, şiirlerimizle, tiyatro ve sinemamızla tek bir ülküyü, Türk ülküsünü terennüm etmeliyiz. Öyle sanıyorum ki biz bize benzeriz diye milli kültürün önemini belirten atalarımıza layık olabilmek için başkalarına benzememek zorundayız. Taklitçiliği bırakmak zorundayız. Bu uğurda çaba sarf eden herkese karşı duyduğum sevgi büyüktür. Bugün gençliğin bazı kötü niyetli siyasi partilerce bir kırbaç, bir sürü köpeği olarak kullanıldığı bilinen bir şeydir. Bu anlamda gençlik bir amaç değil, araç durumundadır. Halbuki gençliğin bir amaç olarak görülmesi, korunması ve yetiştirilmesi gerekir. Kendi geleceğini değil de milletin geleceğini düşünen ülkücü bir politikacının yapacağı da budur. Yarının yurt yöneticilerini yetiştirmek, vatana ve millete yapılan iyiliklerin en büyüğüdür. Toplantı, konferans ve mitinglerde kendilerini alkışlatmak, muhaliflerini de yuhalatmak için etrafına genç toplamaya çalışanlar, gençliği çığırtkan veya satın alınmış propagandist olarak kullanan çarpık zihniyetli kimselerdir. Ve ne acıdır ki bugüne kadar gençliğin gördüğü muamele bu olmuştur. Hoş, bu bir bakıma da bir mutluluktur. Kendi gideceği yolu göremeyen körler başkalarına nasıl yol gösterebilirlerdi ki? Kör köre yol gösterirse ikisi de çukura düşerler. Gerçekten bugün gençlik bu durumdadır. Basiretsiz yöneticiler kendileri gibi, bu arada Türkiye gibi gençliği de çukura düşürmüşlerdir. Mesele şimdi gençliği kurtarmada, ona gideceği gerçek yolu, Türk ülküsü yolunu göstermektedir. Gençlik Amerikan uşaklığının da, Rus uşaklığının da aynı kapıya çıkacağı gerçeğini bilmelidir. Komünist Rusya'ya sempati duymak, efendi değiştirme isteğinden başka bir şey değildir. Türk ülküsü dışında ne olursa olsun hizmet etmek köleliktir. Bu arada gençler de tamamen sorumsuz değildirler. Kendilerine gerçek yolu gösterenleri bulmaları ve bunları izlemeleri gerekir. Herkesin ülkücü olması beklenmese bile, ülkücülerin yalnız bırakılmasından herkes, her Türk genci sorumludur. Kudretli ve Mutlu Türkiye adlı kutsal anıtın yaratılmasında her nefer kendine düşen alın terini dökmelidir. Demekle yetinmiyorum, dökmeye mecburdur diyorum. Yeni baştan bir toplum, yeni baştan bir millet ve yeni baştan bir tarih yaratmak görevini hakkıyla yerine getirmeyen her Türk genci atalarına, torunlarına ve Türk ülküsüne ihanet etmiş olacaktır. Türk gençliği Türk milletine önder olmalıdır. Kalkınmanın maddi temeli. Kalkınmanın maddi temeli müsbet ilim zihniyetine ve teknik gelişmeye dayanır. Müsbet ilim zihniyetinin mutlaka uyulması gereken icapları vardır. Bu icaplardan biri ve başlıcası bir cemiyette üretim ve tüketim faaliyetlerini tam bir ahenk içinde yürütmektir. Bir milletin üretim hayatı hangi sisteme, hangi esaslara ve hangi anlayışa dayanıyorsa, tüketim hayatı da aynı sisteme, aynı esaslara ve aynı anlayışa dayanmalıdır. Sevgili Türkiye'mizi böyle bir açıdan seyrettiğimiz vakit, kahredici bir manzara ile karşılaşırız. Tüketimimiz, Batı cemiyetlerinin ölçülerine uygun bir istikamet içinde gelişmekte, fakat üretimimiz, tam bir doğulu gibi olmakta, bulunduğu geri seviyeden asla kurtarılamamaktadır. Bir batılı gibi giyiniyoruz ama o giyim eşyalarını yapacak fabrikaları kuramıyoruz. Batının medeni saydığımız vasıflarından istifade etmeye çalışıyoruz. Otomobillerimizin, telefonumuzun, radyomuzun, çamaşır makinamızın, buzdolabımızın ve diğer modern vasıtalarımızın olmasını istiyoruz. Ama üretim tekniğimizi isteklerimize göre ayarlamasını beceremiyoruz. Medeni vasıtalar dediğimiz şeylerin pek çoğunu yapamıyoruz. Mütemadiyen başkalarından satın alıyoruz. Eğer bir millet geri kalmış bir üretim tekniğine dayandığı halde, üretim tekniği üstün olan milletler gibi tüketime alışırsa, sonu ne olur? İlmin bu husustaki hükmü kesindir ve açıktır. Doğulu gibi üretim ve batılı gibi tüketim eden milletler, iktisadi bakımdan daima sömürülmeye, başkalarının yardımına muhtaç kalmaya ve daha kötüsü ki iktidarlar hem de günümüzün iktidarı sevgili milletimizi artan bir hızla felakete götüren bu ana davayı kavrayamamışlardır. İktidar hırslarına yenilmişler, kısır oy hesapları içinde vakit harcamışlar, milletin itimadını kötüye kullanmışlardır. Biz ilk defa davanın temeline inmenin, teşhisi koymanın, kalkınmanın çaresini arama ve göstermenin mutluluğunu yaşamaktayız. Müsbet ilim zihniyetinin vazgeçilmesi mümkün olmayan diğer bir icabı da şudur. Hiçbir millet, başka milletlerin yapılarına ve şartlarına göre ayarlanmış sistemleri taklit etmekle kalkınamaz. Elbette ki milletlerde insanlar gibi birbirlerinin tecrübelerinden faydalanacaklardır. Ancak başkalarının yaptığını aynen yaparlar ve kendilerinden hiçbir şey katmazlarsa asla iyi bir sonuç elde edemezler. Bir milletin nasıl kalkınacağı, öz şartlarının incelenmesi, memleket imkanlarının doğru bir şekilde değerlendirilmesi, maddi ve manevi yapısının özelliklerine uygun çarelerin araştırılması ile ortaya çıkar. Yabancıların hazırladığı reçetelerden medet ummak, çok defa hastalığın artmasına, hatta Allah korusun ölmesine sebebiyet verir. Türkiye'miz, iktisadi kalkınmayı sağlamak için kapitalist sistemi uygulamaya çalışıyor. Kapitalizm, Avrupa medeniyetinin yapısına ve Avrupalı milletlerin şartlarına göre düşünülmüş bir sistemdir. O Avrupa ki, bize benzemeyen, ölçüleri bizim ölçülerimize uymayan, değerlerimize aykırı, yabancı bir dünyadır. O Avrupa ki, içtimai geleceği, sınıf düşmanlıklarına dayanır. Türk milletinin tarihinde sınıf düşmanlığı yoktur. Bütün bir milletin tek bir gaye etrafında kenetlenmesi vardır. O Avrupa ki, zenginliğinin büyük payını, başkalarını insafsızca sömürmesine borçludur. Biz, sömürülmemizi kolaylaştırmak için telkin edilen bir sistemle nasıl kalkınabiliriz? İşte bu yüzden sadece fertlerimizi değil, milletimizi de fakirliğe mahkum etmek isteyen kapitalizmi reddediyoruz. Bilhassa son yıllarda yine milletimize yabancı bir sistemin, görünüşte sosyalist, aslında komünist olan ikinci bir yolun tavsiye edildiğini görmekteyiz. Komünizmin Türk milletine neler getireceğini merak etmek, bari bir de şunu deneyelim diyebilmek mevkiinde değiliz. Çünkü 61 yıllık uygulamanın sonunda soyları, dinleri, dilleri ve kültürleriyle bizden olan 120 milyon Türk İslam kitlesine ne yaptığını gayet iyi biliyor, neler getirdiğini inkar edilemez bir açıklıkla görüyoruz. Komünizm, o talihsiz soydaşlarımıza hayvan katarlarına doldurup vatanlarından sürülmeyi, kitle halinde imha edilmeyi, tarihini ve milletini unutmaya zorlanmayı, inançlarına saldırılmasına katlanmayı, dilinin bozulmasına boyun eğmeyi, kültürün bozulmasını, zenginliklerinin çalınmasını ve hürriyetsizliği getirmiştir. Nihayet bizim için komünizm bir iktisat davası olmaktan ziyade bir istiklal davasıdır. Bu gerçeği unutmayacağız. Unutan gafillere daima hatırlatacak, unutturmak isteyen hainlerin mutlaka kökünü kazıyacağız. Şunu da belirtelim ki, kapitalizmle komünizm birbirlerinden farklı bir görünüşte olmalarına ve mücadele etmelerine rağmen aslında aynı hamurdan mayalanmışlar, aynı kaynaktan çıkmışlardır. Çünkü ikisi de madde temeline dayanır. İnsanların sadece midelerine hitap ederler. Biz kapitalizm ve komünizm gibi yabancı sistemlerin dışında milli bir kalkınma yolu teklif ediyoruz. Bu yol çalınma doktrinlerden değil, milli yapımızın ve başkalarına benzemeyen şartlarımızın incelenmesinden doğmuştur. Buna üçüncü yol diyoruz, dokuz ışık yolu diyoruz ve inanıyoruz ki hizmetinde bulunmaktan sonsuz şeref duyduğumuz büyük Türk milleti teklifimizi mutlaka kabul edecek ve böylece yeniden kendine dönecektir. İlim, teknik ve kalkınma. Ayrıca ve nihai olarak şunu belirteyim ki, motiflerde, sembollerde, hayatiyet, güç ve enerjisini kaybetmiş kalıplarda mucize gücü yoktur. Türk-İslam dünyasının utanç ve ıstırap veren perişan hali önümüzdedir. Çağın hakim medeniyetini temsil eden mağrur ve zalim kuvvetler, eski muhteşem medeniyet yurtlarında hüküm yürütmekte ve talihsiz ülkeleri zillet içinde tutmaktadır. Bu ülkelerin çocuklarının yurtlarını, varlıklarını korumak ve devam ettirmek için bulacakları çare ve yol, ömrünü tamamlamış köhne kurumlarla tozlu küflenmiş motiflere şuursuzca sarılmak değil, hakim medeniyetin üstünlük sebeplerine nüfuz ederek daha üstün bir hayat nizamı kurmak için çaba göstermektir. Aklın, ilmin ve tekniğin rehberliğini kabullenmektir. Gönüllerin imanla, zihinlerin ilimle aydınlanmasını istiyoruz. Cehil, vehim ve şüphe karanlığını sileceğiz. Türk ilim hayatını tesis ödevindeyiz. Aklın ve ilmin madde planında mutlak egemenliğini tesis zorundayız. Türk Akademisi'ni kuracağız. Türk üniversitelerinde cihan şumul itibar ve imkan sağlayacak bir düşünce ve hareket devresi açacağız. Dünyayı geniş bir imtihan alanı ve büyük bir okul kabul ediyoruz. İleri milletlerin kültür ve tekniklerinin kötü kopyacı talebeleri olmaktan çıkacağız. İlimde ve teknikte rehberliğe yönelecek bir seviyeye yükseleceğiz. Hal, zahmeti, yokluğu, utancı, zilleti ifade ediyor. Yakın yüzyıllarda böyledir. Zaman çarkı dönüyor, ileriye doğru dönüyor. Türklük için şan, şeref, itibar gelecektedir, ileridedir. Seciyesine, fıtratına uygun yeniden doğuştadır. Bugün ilim ve teknik alanında meydana gelen büyük gelişmeler insanlara yepyeni imkan, ümit ve yükseliş ufukları açmıştır. Milletlerin geri kalmış veya fakir yahut az nüfuslu oluşlarının önemi bu sayede çok azalmıştır. Bugün artık ilim ve teknikte, uygarlıkta en ileri olan ülkeler, en kudretli ve kalkınmış olan ülkelerdir. Bunun için memleketimizin ilim ve teknik alanında yükseltilmesi kalkınma ve kurtuluşumuzun başlıca çaresidir. Bu çareye sahip olan millet ancak yüksek ilim ve teknik adamları yetiştirmekle sahip olabilir. Bunun politikacılarımız tarafından gerektiği şekilde önemle ele alınmadığı ve anlaşılmadığı görülmektedir. Bunun bir örneği 5 yıllık planda görülmektedir ki 5 yıllık planda çeşitli konularda 3000 ilim adamı yetiştirilmesi öngörüldüğü halde bu uygulanmamış ve 3000 yerine ancak 600 kişinin yetiştirilmesine gidilmiştir. Türkiye'nin hızla kalkınması için ilim ve teknikte süratle en yükseğe çıkmak lazımdır. Bunun için ne gerekiyorsa onu yapmak lazımdır. Bunu biraz daha açmak isterim. Türkiye'nin bugün ileri gitmiş modern milletlerin, modern devletlerin seviyesine ulaşması için dünya çapında yüksek ilim adamları ve teknik insanlar kadrosuna ihtiyacı vardır. Dünya çapında yüksek, büyük laboratuvarlara ve bu çapta ilim adamlarına, teknik elemanlara ihtiyacı vardır. Her köye okul götürmek, her taraftaki ilk okulları tamamlamak faaliyetlerinden evvel, Türkiye'nin en yükseğe çıkmış milletlerin safına çıkmasını sağlayacak, bu dünya çapındaki ilim adamları kadrosunu her şeye rağmen kurması, yetiştirmesi lazımdır. Bu sayede Türkiye ilimde, teknikte kısa zamanda en yüksek seviyeye gelebilir. İlimde, teknikte yükselmenin yolunu bulmadıkça Türk milletinin kurtuluşu mümkün değildir. Bunun için düşmanlarımız sinsi sinsi çeşitli faaliyetler yapmaktadırlar. Türk milletinin dikkatini esas bu dertlerden, bu prensiplerden başka önemsiz olan şekil, kalıp meseleleri üzerine çekmeye çalışmaktadırlar ve muvaffak da olmaktadırlar. Mesela bakıyorsunuz, hiç yoktan bir olay, vay sen gerici, vay sen ilerici. Milletimiz birbirine giriyor. Gerici ne, ilerici ne? Uçak getirdik de bu Türk halkı, Türk milleti uçağa binmen mi dedi? Televizyon verdik de bu televizyonu kullanmam dedi mi? Televizyonu, uçağı, modern araçları reddeder, buna sırtını çevirirse, doğru yoldan ayrılırsa, hakka sırtını çevirirse, ayaklar altına alırsa, o zaman o adam gerici olur. O zaman o adam mürteci olur. Asıl dava Türk milletini ilimde, teknikte en yükseğe çıkarmaktır. Bunun dışında şöyle gömlek giymiş, böyle kravat takmış, şöyle pantolon giymiş, pantolon yerine şalvar giymiş bunlar şekildir. Bunu kavramamız lazımdır. Yüksek ahlak, milliyetçilik şuuru, hak ve adalet inancı ve ilimde, teknikte en yükseğe çıkmak. Bunun için de her şeyi yapmak lazım. Bütün imkanlarımızı seferber edip, ilim ve teknik sahasında yeryüzünün en ileri gitmiş milleti haline gelmeliyiz. Ne fedakarlık lazımsa bunun için yapmalıyız. Milletlerin birbirine olan üstünlüğünü, kuvvetini, içinde yaşadıkları çağa uygun modern araçları yapabilmek kabiliyeti meydana getirir. Bugün Türkiye'ye geri kalmış bir millet deniyor. Hem de geri kalmış milletlerin 76. sırasında bulunuyor. Neden? Çünkü içinde bulunduğumuz çağa uygun modern araçları kendi insanlarımızın bilgisiyle, ilmiyle ve el emeğiyle kendi memleketimizdeki fabrikalarımızda yapacak halde değiliz. Kudretli olan ileri gitmiş milletler bunu kendi insanlarının ilmiyle, bilgisiyle, fikir gücüyle, el emeğiyle kendi memleketlerindeki fabrikalarda yapabildikleri için güçlü ve kuvvetlidirler. Bu gerçeği de gözden kaçırmamalıyız. Yoksa bunun dışında falan bunu demiş, falan bunu yapmış, bu gericidir, bu şunu şöyle der, bunlar bizi birbirimize düşürmek, bizi asıl ana davadan, ana gerçekten uzaklaştırmak, düşüncelerimizi, görüşlerimizi ana mesele üzerinden başka taraflara kaydırmak için içimize salınan ayrılık tohumları, fesat hareketleridir. Asıl mesele Türkiye'yi de içinde yaşadığımız çağa uygun modern araçları, gereçleri kendi insanlarımızın ilmiyle, bilgisiyle, el emeğiyle kendi fabrikalarımızda, kendi topraklarımızda yapacak hale getirmek. Bunu çözdüğümüz gün birçok meseleleri çözmüş hale geleceğiz. Biz hiç kimseye benzemeyiz. Benzemeyi de istemeyiz. Biz Türk'üz. Şanı olan, şerefi olan, şanlı bir tarihi olan, üç kıtada hüküm sürmüş olan, büyük medeniyetler yaratmış olan büyük bir milletiz. Başka milletleri, başka memleketleri taklit etmeye ihtiyacımız yoktur. Bunu şunun için söylüyorum. Başlatmış olduğumuz 9 Işık Hareketi, başlatmış olduğumuz Türkçülük, milliyetçilik, Türk milleti içinde hızla gelişiyor. Hızla gelişirken gerek komünistlerin aleyhimize açmış oldukları kampanyalar, propagandalar, gerek diğer düşman faaliyetlerin aleyhimizde girişmiş oldukları propagandalarda bize Nazi gibi, faşist gibi bir takım ithamlar ileriye sürülmektedir. Fakat burada şu kadar söyleyeyim ki bizim hareketimiz bir Nazi ya da bir faşist hareketi değil, tamamen milli, milliyetçi bir harekettir. Bizim tarihimizde Meteler, Ertungalar, Cengizler, Timurlar, Fatihler, Yavuzlar, Alparslanlar, Kılıç Aslanlar, saya saya bitmeyecek kadar büyük işler yapmış olan büyük şahsiyetler, dünyaya örnek teşkil edecek büyük eserler vermiş olan insanlar varken, bizi kurtarıcı diye memleketlerine davet eden başka bir milletin ortaya attığı bir takım görüşleri kopya etmeye, onları benimsemeye ihtiyacımız yoktur. Böyle bir şeyi milli izzet-i nefsimize bir darbe telakki ederiz. Bizler genç ihtiyar, erkek dişi, bozkurtlarız. Başkalarını taklit etmeyiz. Bizim yolumuz 9 ışık yoludur. Ne komünizm, ne kapitalizm. Türkiye'yi, Türk milletini yeniden güçlendirecek, yeniden ilimde, teknikte en yüksek seviyeye çıkaracak olan %100 milli, %100 yerli, modern ilmi ve tekniği de önder edinmiş olan 9 ışık yolu. Kurtuluş yolu budur.